Gönül Sohbetleri. Gönül Sohbetleri programından tüm dinleyenlerimize merhabalar. Programı Ali Gül'den hazırlıyor yapımcımız Nilgün Yıldırım. Teknik Masa'da Aycan Feren sesimizi sizlere ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Sümeyra Çiftçi. Ve stüdyomuzda Çankaya Müftüsü Sayın Ali Gülden'le birlikteyiz. Değerli hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba, teşekkür ediyorum.
Hocam nihayet Ramazan'ı tamamladık, bayrama ulaştık. Bugünkü konumuz da Sıla-i Rahim. Buradan da tüm dinleyenlerimizin bayramını tebrik ediyoruz. Bayram ve Sıla-i Rahim arasında nasıl bir bağ kurabiliriz?
Evet. Şimdi tabii biz aslında bir aylık bir süreç işletiyor gibi olmakla beraber 3 aydır aslında biz bu açtığımız başlığın içini dolduracak konular işledik. Yani bir vesile bayrama doğru bu yolculuğumuz nasıl olmalı ve bu yolculukta nelere dikkat etmeliyiz çok farklı başlıklarda işledik biz. Aslında onların hepsi bu konuşacağımız konunun bir manada altyapısını oluşturmuş oldu. Dolayısıyla elhamdülillah bayrama ermiş olduk. Bayrama ermenin karşılığı biz tuttuğumuz oruçlarla, Ramazan ayı içerisinde yaptığımız bütün hayırlarımızla, senaatlarımızla, sair ibadetlerimizle, kurduğumuz beşeri münasebetlerimizle, evimizde, sokağımızda, şehrimizde gördüğümüz Ramazan'a ait güzelliklerle beraber biz çok aslında Rabbimizin Peygamberimiz kanalıyla verdiği bize birçok müjdeye ermiş olduk. Dolayısıyla bayramın bizim hem dünyevi hayatımıza yansıyan bir bayram tarafı var. Bir de uhrevi anlamda bizim gerçek manada bir kurtuluş müjdesini alma anlamında ermemiz gereken bir bayram tarafı var. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ramazan ayını formüle ederken evvelini rahmet, ortasını mağfiret, sonunu azaptan kurtuluş olarak formüle etmiş idi. Ve bu 3 dilimdeki bir Ramazan sürecini geçirdik biz. Azaptan kurtuluşun adresi burası değil, aslında ahirettir. Dolayısıyla azaptan kurtuluş müjdesi almak demek, bu dünyada beraber yaşadığımız insanlarla beraber, öbür dünyada da beraber olabilme müjdesini almak demektir. Ki buradan nereye gelmek istiyorum? Buradan işte Sıla-i Rahim'e gelmek istiyorum. Şimdi bizim bir adresimiz var, geldiğimiz bir yer var. Tüm insanlık olarak neşet ettiğimiz, bizim kendisinden bir ruh üflenmek suretiyle bir öz taşıdığımız Rabbimiz var. Çünkü Hazreti Adem'den bahsederken Cenab-ı Hak, halaktuhu biyedeyye diyor, ben onu 2 elimle yarattım Hazreti Adem'den bahisle. Yine Hazreti Adem'den bahisle, ve nefaktu fihi min ruhi demişti. Ona ben ruhumdan üfledim demişti. Dolayısıyla bu özellik insan olarak hepimizde var. Hepimizde Allah'ın 2 elinden çıkmış özel varlıklarız. Hepimizde aynı zamanda Allah'tan bir parça taşıyor ve Allah'a doğru geri dönüş yapıyoruz. Ne var ki bizim Allah'tan gelişimiz bu dünyada bir anne baba kanalıyla oluyor. Yani bir erkekle bir kadının meşru ölçek içerisinde bir araya gelmiş olmasında oluşturduğu aileden her birimiz dünyaya bir şekilde geliyoruz. Ve bizim Allah'tan gelişimizin kaynaklığını anne babalarımız yapıyor. O bakımdan Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de kendisine teşekkür edilmesine vurgu yaparken aynı zamanda veli valideyye vurgusunu da yapar. Annenize de babanıza da teşekkür edin der. Yani şükredin der. Kendisine yapılan şükrün bir benzerini ebeveynine yapılmasını ister. İşte buradaki bu şükür emri şuna dayanır. Yaratıcı olarak, bizi dünyada insan olarak, var edici olarak Allah'a bir teşekkür borcumuz var. Bizi yarattı. Yaratmakla kalmadı, sayısız nimetlerle bizi donattı. Karşılıksız olarak bunların tamamını verdi. Ve bizden istediği şeyler de sadece bizim faydamıza olan şeyler oldu. Bundan dolayı bizim Allah'a bir şükür borcumuz var. Biz bu dünyaya gelişi de bir anne baba yoluyla sağladık, kazandık. Anne babaya da bu yönüyle bir teşekkür, bir şükür borcumuz var. Kur'an buna vurgu yapar. Ve bu şükür borcundan kopmamak için de bizim dinimiz Sıla-i Rahim'i emreder. Sıla-i Rahim de öncelik anne babanındır. ve anne babadan yukarıya doğru dede ebe gelir. Aşağıya doğru baktığımızda da çocuk ve çocukların çocuklarına doğru ilerler bu. Bu halka kendi içinde genişler. Hı hı. Ve bu halka genişledikçe dar alandakine biz sıla-i rahim deriz. Biraz daha genişledikten sonraki bölüme komşuluğu ilave ederiz. Daha geniş halkada da eşit dindaşlarımızla kurmamız gereken ilişkide de selamlaşmayı gündeme taşırız. Mümin müminin kardeşidir ölçüsü karşımıza çıkar. Yani geniş anlamda aynı inancı paylaşan insanlar olarak biz hepimiz kardeşiz. Bu kardeşliğin en göbeğinde de sıla-i rahim dediğimiz çizgi muhafaza edilmesi gerekir. Niye bu çizgi öncelenmiştir? Biraz önce altyapısını çizdiğim noktadan dolayıdır. Burada tabii şunu da unutmamak gerekir. Biz dünyada birliktelikler yaşıyoruz. Bazen bu birliktelikleri koparabiliyoruz. Sıla-i rahimde sıkıntılar çıkabiliyor. Yakın akrabalarımızla, annemizle, çocuğumuzla, yine sayabileceğimiz sair birinci derece akrabalarımızla sıkıntılar yaşadığımızda bir vaka. Ama şu var ki bu akrabalarımızla bağımız uzun süreli koptuğunda da biz onların hiçbirisini göz ardı edemiyoruz. O kopardığımız bağ bizim kalbimizin derinliklerinde bir ukde, hı hı, bir sıkıntı, bir problem olarak varlığını devam ettiriyor. Örneğin kardeşinizle küssünüz. Kardeşinizi hatırladığınız her durumda o küslük sizin kalbinize bir sıkıntı, ruhunuza bir daralma olarak yansıyor. Anne babanızla irtibatınız kopuk, ne kadar geçerli mazeretiniz olursa olsun sizce, onu hatırladığınız an o sizin kalbinize, ruhunuza, bedenize bir azaba dönüşüyor, bir probleme dönüşüyor. Hı. Bu işte birinci derece akrabalarla ilgili bu irtibat kopuklukları dünyada da bize böyle bir sıkıntı veriyor. Bunu tersinden okuduğumuzda tam kopuk değil de tam aksine çok iyi ilişkilerimiz var. Çok iyi sevgi bağlarımız var. İrtibatlarımız varsa da o zaman nasıl yapıyoruz? Onlardan bir dakika bile ayrı kalsak o bize sıkıntıya dönüşüyor. Bize sıkıntı vermeye başlıyor. Yani sevdiğiniz, çok sevdiğiniz annenizden şu kadar süre ayrı kalma noktasına düştüğünüzde o ayrılık sizde gözyaşına sebep oluyor. Kardeşinizle olabilir, babanızla olur, bir başka akrabanızla olabilir. Bu kısa süreli ayrılık bile böyle uzun soluklu gözyaşına kapı açıyorsa, dinimiz burada bizden şunu, bize şunu tavsiye ediyor. Ey insan, bu dünyadaki kısa süreli sevgili, sevdiğin kişilerden ayrıldığında bile gözyaşı dökecek bir sıkıntı yaşıyorsan, sen uzun soluklu bir yolculuk içerisindesin. Ahirete doğru yol alıyorsun. Ve sonsuz bir hayata gideceksin. O sonsuz hayatta eğer bu sevdiklerinle aynı yerde buluşamazsan bunun vereceği sıkıntıyı sen hesap et deniyor bize. Yani sıla-i rahim bunun için emrediliyor. İşte iyi amel, salih amel, ibadet, kulluk, insanlarla iyi geçinme, iyi davranmanın temelinde yatan mantık bu. Yani sevdiğin insanlarla bu dünyadaki ayrılık sana nasıl sıkıntı veriyorsa öbür tarafa gittiğindeki o uzun kesintisiz bir hayattaki ayrılık, o ebedi ayrılık sana çok daha ağır gelir. O halde ne yap? Dikkat ol, bağı koparma. Sıla-i rahimle irtibatını kesme. Çünkü kutsi bir hadiste Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle bir bilgi paylaşır bizimle. Rahim der, Cenab-ı Hakk'ın huzurunda kalkar, şöyle bir sesleniş yapar. Benimle bağı koparan konusunda ne buyurursun der. Tabi buradaki sıla-i rahimdeki rahim kavramı çok özel bir kavramdır. Cenab-ı Hakk'ın merhamet sıfatı oradan gelir, rahmet sıfatı oradan gelir, rahim sıfatı oradan gelir. Aynı zamanda rahim insanoğlunun yeryüzüne çıkmadan önceki insana kaynaklık eden yerdir. Ana rahmi diyoruz.
Evet, beslendiği,
beslendiği yer. Yani hayat bulup o hayatiyetinin geçici bir evresini geçirdiği ve geçtikten sonra da bir daha unutamadığı, annem dediği kendisine kaynaklık eden merkezdir orası. Dolayısıyla bu anlamda sılasıyla irtibatını koparan kişi bir manada annesiyle, doğduğu yerle, doğduğu kaynakla irtibatını koparan kişiye dönüşmüş oluyor.
Aslında nankörlük etmiş oluyor.
Nankörlük etmiş oluyor. Yani bu nankörlük buradan yaratıcıya doğru yöneliyor. Yani kişi annesine, babasına nankörlük edebiliyorsa kolayca, bu kişi kolayca kendini yaratana da nankörlük eder anlamına geliyor. Bu halkalar hep birbirini tamamlayan süreçlerdir. Yani siz annenizle babanızla bu anlamda kurduğunuz sıcak ilişkiler, sair, sıla çerçevesinde değerlendireceğiniz insanlarla kurduğunuz iyi ilişkiler sizi aslında yaratıcıyla iyi ilişkiye doğru taşıyacaktır. Bu anlamda bir köprülük vazifesi görecektir. Oradaki kopuşlar da aynı şekilde yaratıcıyla olan ilişkinize zarar verecek kopuşlardır. Eğer meşru bir mazeretiniz, geçerli bir gerekçeniz yoksa.
Nedir hocam onlar?
İşte onlar nedir? Belki bu noktada dikkat edilmesi gereken husus budur. Bazen olur ki biz akrabalarımızla ilişkiyi devam ettirmek isteriz. Ama karşı taraftan her zaman aynı şeyi alamayabiliriz. Biz iyilik yaparız, bazen onlar kötülük yapar. Biz gideriz, bazen onlar gelmez. Biz iyi söyleriz, bazen onlar kötülük edebilir. Ve bunun toplumda bugün o kadar çok örnekleri var ki, yani dünyevileşmeye başladığımız şu süreçte, dünya malının insana çok cazip gözükmeye başladığı, kısa süreli zevklerin insanları çok çabuk ikna ettiği bir zamanda yaşıyoruz. Yani insanları mutlu eden şeyler artık o kalıcı şeyler değil. O bakımdan bu tür beklentiler bazen ilişkilerin birden de kopuvermesine kapı açabiliyor. İşte burada meşru mazeret dediğimiz şey şudur. Bir defa bizim yakın akrabalarımızla bağımızı koparmamızı meşru sayacak zemin, inanç bağlamında bir problem mi yaşıyoruz? Aynı değerleri mi paylaşamıyoruz? Eğer bu kopma inanç bağlamındaki farklılıktan kaynaklanıyor ve biz doğru inançtayız, o bizim doğru olmadığımızı düşündüğümüz bir zemindeyse, dini olarak, ki biz bunu Müslümanlık zemini üzerinden okumalıyız, biz Müslümanız, o değil. Biz dini hassasiyetlerimiz var, akrabamızın, annemizin, babamızın ya da yakınlarımızın yok. Bu noktada bizim o ilişki koparmamız bu zemine dayanıyorsa, o zaman biz meşru bir zeminde yürüyoruz demektir. Yani
bu tam anlamıyla koparmak mı peki?
Yok, yani bu tam anlamıyla koparmayı da gerekli kılmıyor bu zaten. Yani o taraf bizim inancımızdan vazgeçmemizi, değerlerimizden vazgeçmemizi zorluyor da, bu zorlama gereği biz uzak duruyorsak, bu meşru mazerete dönüşüyor demektir. Yok öyle değil de, o kendi halinde kendi inancını, kendi düşüncesini yaşıyor. Siz kendi halinizde kendi düşüncesinizi yaşıyorsunuz. Bu noktada zaten ilişkiyi kesmenize gerek yok. Tam tersi, ilişkinizi devam ettirmeniz gerekiyor. Çünkü Hazreti Peygamber döneminde sahabeler bir kısmı Müslüman olmuşlar, ana babaları olmamış. O sahabeler Hazreti Peygamber anne babalarını yine görüp gözetmelerini, ilgilenmelerini emretmiş. Bağı koparmalarını istememiş. Niye? Biraz önce bahsettiğimiz gerekçeden dolayı. Dolayısıyla şu anda biz bir bayramdayız. Bayram bizi bu anlamda olur ki geçen süreçte, geçen bayramdan bu bayrama kadar ki geçen süreçteki beşeri münasebetlerimiz, alışverişlerimiz, farklı ilişkilerimiz bir şekilde bizim sıla-i rahim manasında dikkat etmemiz gereken grupla irtibatımızı koparmış olabilir. Bu bazen alacak verecek meselesi olur, mal paylaşımı olabilir, farklı gerekçeler olabilir. Herkesin bir gerekçesi vardır. O gerekçeler bu anlamda bir yıpratma oluşturduysa, bir mesafe koyduysa, eğer biz bu mesafeyi şu bir aylık Ramazan süreci içerisinde ortadan kaldıramadıysak, Ramazan sofralarıyla, ikramlarla, ihsanlarla, gidip kapılarını çalıp bir gönüllerini almakla, bir iftar sofrasında buluşup bir kardeşçe, bir aile ortamında bir araya gelemediysek, başaramadıysak bunu, en azından bunu bu bayram günlerinde halletmiş olmamız gerekir ki bayram gerçek manada bizim hanemize, bizim kapımızı çalmış olsun. Evet. Aksi takdirde bu gemiyi de kaçırdığımızda biz geçmiş bir yıldaki kaybı tamir etme imkanımızı kaybetmişiz. Önümüzdeki yeni bir yıla doğru kapa kaçmış olacağız. Yani bir yılı üstüne eklemiş olacağız. Evet. Bu tehlikeden bir defa uzak durmak gerekiyor. O sebeple bayramlar bizim mutlaka önce bir büyüklerimizi ziyaret etmemiz gereken, kapılarını çalmamız gereken, hal hatırlarını sormamız gereken. Hani hep hatırlarız ya, herkes kendinden önceki, kendi çocukluğundaki bayramlara adres göstererek oraları hatırlar. Eski bayramlardır. Eminim bizden sonra gelecek bir 10'lu 20'li yıllardaki nesillerde yine aynı şekilde kendi bayramlarına, geçmişine vurgu yapacak. Onlar da bizim şu anki bayramlarımız olacak.
Yani biz tabii biz bayram kendi, gibi yaşarsak çocuklarımıza gibi, yaşatırsak.
Aynen öyle. Yani biz bazı değerleri ayakta tutarsak ve yeni gelen nesle vaktinde o değerleri öğretirsek bu süreç bu güzelliğiyle devam edecektir. Eğer bu anlamda sapmalar yaşa, tabii nüans farkları olabilir. Yani bir köy ortamındaki bayramlaşma ve bayram kültürü ve bayramın sosyal hayata yansımasıyla şehirdeki bazen aynı olmayabilir. Ama ne aynı olmalıdır? En azından bizim o kapıları çalıp, o gönülleri çalıp, bu bugünün teknolojisi ise bazen geçmişte gidip evinde bizatihi elini öpmek şeklinde olurken, bugün biz dünyanın öbür ucundaki insanlara telefonlarımızla görüntülü olarak farklı vasıtalarla ulaşabiliyoruz. Gidip orada onları görme imkanımız yoksa da bu kanallarla bir şekilde onlarla bizim irtibatımızın devam ettiği, onların bayramlarını kutlamamız gerektiğini, ellerini öpemiyorsak da yanımızda olsaydınız elinizi de öperdik mesajını vermek suretiyle onların hal hatırlarını mutlaka sormamız gerekiyor. Bugün insanı biraz kendi kabuğuna doğru çekildi. Yani bizi meşgul eden, bizi kendi alanımız içerisinde mutmain kılan araçlar çoğaldı. Şimdi cep telefonumuz var, tabletlerimiz var, bilgisayarlarımız var, televizyonlarımız var. Yani bir insanı bir odaya hapsetseniz hiç dışarı çıkarmadan dünyadaki bütün dönen olayları takip ederek kendi o dar alan içerisinde bir hayat sürme imkanı var. Bu bir yerden baktığınızda onu vaktini geçirmek için önemli bir araç gibi gözüküyor ama bir noktadan baktığınızda da insan alabildiğine yalnızlaştırmış, kendi kabuğuna çekmiş, ötekiyle olan ilişkisini alabildiğine sınırlı hale getirmiş ki buradaki ötekiden kastımız öncelikli olarak kendi aile çevresi, arkadaş çevresi, komşuları, yaşadığı ortamdaki diğer insanlar, bu iş ortamı da olabilir. Onlarla olan bağını alabildiğine sınırlamışsa bunun sıkıntısı ruhsal, psikolojik olarak bir şekilde yine aynı insanın kendisine dönüş yapıyor.
Çok kalitesiz bir hayat.
Kalitesiz yani zevk alınmaz bir duruma doğru
evriliyor. Yani biz acıyı da neşeyi de paylaşarak.
Paylaşarak kesinlikle yani neşeyi de paylaştığınızda artırıyorsunuz. Çoğaltıyoruz. Acıyı da paylaştığınızda bitiriyorsunuz.
Evet, bitiriyoruz.
Yani bu kanal iyi kullanılmadığı an işte bir müddet sonra o acılar bizim aşamadığımız büyük dağlara dönüşüyor. O sevinçler aslında sevinç olma özelliğini yitiriyor. Düşünün ki eğer siz bir sevinci bir başkası olmadan sevinç olarak nasıl yaşayacaksınız?
Evet.
Değil mi? Yani sevinç dediğiniz şeyi,
yani
sevinç dediğiniz şeyi nasıl ishal edebilirsiniz ki? Yani bir gülmeyi mesela gündeme getirelim. Gülme dediğimiz şeye gülme için diyebilmemiz için bizim gülmemizi birinin görüyor olması lazım. Kendi kendimize güldüğümüzde biz ona deli diyoruz, değil mi?
Evet.
Yani çok geçerli bir gerekçeye dayalı da olsa öteki olmadan, diğer insanlar olmadan bir insanın tek başına gülmesini anlamlandırmamız tamamen farklı. Aynı insanın diğer insanlar arasındaki ilişki sonrasındaki gülmesini anlandırmamız tamamen farklı. Hı hı. Dolayısıyla bu şunu getiriyor. Biz mutlaka hani yalnızlık Allah'a mahsustur diyoruz ya. Kullara yalnızlık takdir edilmemiş. Biz diğer insanlarla beraber varız. Bir ortamı paylaşıyoruz ve bu yalnızlığımızı aşmamız gerekiyor. Bu bazen duygu yalnızlığımız olabilir, bu bazen paylaşma yalnızlığımız olabilir, bu bazen fiziki yalnızlıklarımız olabilir. Bu hangi boyutta olursa olsun. Bunları bir şekilde bu engelleri kaldırma adına bayram bizim için birer fırsat olarak önümüze çıkıyor.
İyi değerlendirmek gerekiyor.
İyi değerlendirmek gerekiyor. Yani bir gerekçe bulmak gerekiyor. Bir başkasının kapısını çalmak için aslında bayram bir gerekçedir.
Hı hı.
Yani bugün bayram kapınızı vuruyorum demektir. Bayram yokken kapıyı çaldığınızda niye geldiniz diye sorarlar. Ama bayramda kimse niye geldiniz diye sormaz. Bu apartman komşunuz olsa da böyledir. Bu akrabanız olsa da böyledir. Bu mahallenizde herhangi bir yer ya da iş ortamında herhangi bir oda, kapı olsa da değişmez. Dolayısıyla bayramın bayram olmasının bir anlamı da buralarda saklı. Yani bizim gerekçesiz olarak diğer insanlara ulaşabilme imkanını bayram bize sunuyor, bayramlar bize
hocam,
sunuyor.
Hocam kalbi çok katı olan insanları bile yumuşatıyor bayram.
Kesinlikle. Yani biraz da tabii bizim büyükler olarak, yani toplumun büyükleri bayramı bayrama doğru çevirecek unsur ve yolları çok öne çıkarmaları gerekiyor. Hı hı. Yani biraz bayram aynı zamanda sıkıntıya katlanma. İyi de getirebilmeli. Sıkıntıdan kastımız ne? Ya bugünün insanı artık ikram edebilmeyi, yani bir takım mali anlamda bir takım ikramlarda insanlarda mali anlamda çocuklara bir şeyler verebilmeyi sıkıntı olarak okumaya başladı. Bu bize tehlike olarak yansıyor. Hmm. Ya bayram paylaşmaktır diyoruz ya.
Evet.
Çocuk açısından baktığınızda bu bazen bir şeker paylaşımı, bir para, ufak harçlık paylaşımı olabilir. Bir tebessüm paylaşımı olabilir. Büyükler açısından okuduğunuzda bir sofra kurma, onlar bir sofra etrafında buluşturmak olabilir, olmalıdır. Ama bu çağın insanına bunlar artık yük gibi gelmeye başladı.
Hocam, tatil beldelerine akın ediyoruz maalesef. Çok üzülüyorum ben. Yani böyle i̇şte, günlerde.
Yani işte bu zaten önümüzdeki en büyük handikaplardan birisi, tehlikelerden birisi. Yani bayramın işte tatilini 9 güne çıkarıyoruz. O 9 güne 10 güne çıkarmak bizim esasen ulaşmamız gereken yerlerden çok yine kendi kabuğumuzda, kendi alanımızda kendimizle yüz yüze gelme noktalarına dönüşüyor ki bu bayramın hedeflerinden bizi uzaklaştırıyor.
Yani insan kendine yapıyor aslında. Biraz önce yalnızlıktan bahsettik. Daha dün akşam ben biraz yalnızlık konusunu irdeleyeyim dedim. Hı hı. Okuduktan sonra birçok şey dedim ki insan kendine ne yapmış böyle? Yani çok çok kötü bir şey. Kendimize çok kötü bir şey yapmışız. Yani tarım devriminden sonra endüstriyle başlayan bir şey ve günümüzde artarak çoğalıyor. En büyük kötülüğü biz kendimize yapmışız. Yani o tatil beldelerine falan gitmek tamam, o an çok eğlenceli, neşeli gelebilir ama diyor, ben anlık anne zevkler, babayı tercih anlık ederim. Zevkler. Yani bakın, acımı da paylaşmak isterim, neşemi de paylaşmak isterim.
Bu anlamda Peygamberimizin bir tavsiyesi var. Bakın çok ilginç noktalara dikkat çekiyor Peygamberimiz. Hadis-i şerifin asli metni şöyle. Men serrahu em yusete lehu fi rizkihi diyor. Kim rızkının geniş olmasını isterse. Zaten şu hayattaki bütün çabamızı, rızkımızı genişletmek adına değil mi? Hı hı. Daha çok kazanmak, daha çok imkana kavuşma mücadelesi veriyoruz hayatta.
Evet.
Birinci bunu sunuyor. Ve en yense lehu fi eserihi. Hayattaki kalma süresini, dünyadaki kalma süresini, yani ömrünü uzatmak istiyorsa diyor. Bak dikkat edin, insanoğlunun en temel iki beklentisine vurgu yapıyor Hazreti Peygamber. Bir, rızık. Malını çoğaltmak, hı hı, istiyor, rızkını çoğaltmak istiyor. İki, ömrü. Hayattaki kalış süresi, ömrünü çoğaltmak istiyorsa ne yapsın diyor. Fel yasıl rahimehu. Yakın akrabasıyla ilişkisini kesmesin, sılayı devam ettirsin. Hı. İlginç bir ilaç değil,
evet,
mi? Ya ne alakası var diye
çok
sorabiliriz.
Ilginç,
ama çok alakası var. Çünkü şunu hepimiz tecrübe etmişizdir ve bu Ramazan ayı her birimizde bir şekilde bu tecrübe yaşama fırsatı sunmuştur diye ben düşünüyorum. Şöyle, evimize komşularımızı çağırdık. Bir akşam hazırlığı yaptık, iftar hazırlığı. Komşularımız geldi. Hatta bu sayı ne kadar geniş olursa oldu. Onlar işte iftarımızı beraberce yaptık, gittiler. Onlar gittikten sonraki 2-3 gün boyunca o ikramın, o ihsanın, o evde oluşan bolluğu herkes tecrübe etmiştir.
Evet.
Şahsen ben kendi evimde çok bunu tecrübe ediyorum.
Hocam, ben küçükken en çok sevdiğim dönemlerdir böyle misafir sonrası.
Yani
gerçekten sonra birkaç gün sürer yani.
Sürer. Yani onlar için yaptığınız hazırlık, onların getirdikleri, o vesileyle evinize aldıklarınız 3-4 gün o evin bir rızık bolluğuna kapı açar. Bu sadece zahiri anlamda mı böyledir? İşte zahiri anlamdaki bu çokluk bizi manevi anlamdaki huzura doğru kapaştırır.
Evet.
Bereket dediğimiz şey kendisini buralarda ortaya çıkarır. Dolayısıyla bu bile işte deminki Hazreti Peygamber'in müjdesi açısından rızkın çoğalmasının çok basit bir örneğidir. Bu daha bizim göremediğimiz, bizim test edemediğimiz farklı önümüze açılmış rızık imkanları nelerdir? Hazreti Peygamber esasen oraya vurgu yapar. İkincisi der, ömrün uzaması.
Hı hı.
Şimdi siz çevrenizdeki insanlarla çok rahat ilişki kurup, siz onları seviyorsunuz, onlar sizi seviyor, İstediğinizde gidip bir kapıyı çalıp onlarla beraber olabiliyor, vakit geçirebiliyorsanız, bu yaşanılan zamanı zevkle yaşama imkanını sunar insana. Zevkle yaşadığınız zaman sizin için aslında geçmeyen zamandır.
Evet.
Yani içini sıkıştırdığınız, bereketlendirdiğiniz zamandır. Bu tip işte Kadir Gecesi arayışı gibi bir şeydir. Bakın şu anda içinde bulunduğumuz süreci biz o şekilde tamamladık. Hı-hı. Ramazan ayının son 10 günü mesela bir Kadir Gecesi arayışıyla geçti. Hazreti Hı-hı. Peygamber o son 10 gününde mescitlere çekildi, kendi mescidine çekildi, itikafı yaptı. Hatta vefatından önceki yıl bunu 20 güne taşıdı. Ramazan'ın son 20 gününü Mescid-i Nebi'de geçirdi. Bu arayış ne arayışıydı? Kadir Gecesi arayışıydı. Kadir Gecesi neydi? Aslında 1000 aydan hayırlı bir zamandı. O neydi? Bir insanın ömrüydü. Aslında her insana Hazreti Peygamber kendi kadrini, kendi kıymetini, kendi değerini arama yol ve yöntemini öğretti bize. O da neydi? O da Kur'an'ın indiği bir zamandı. Kur'an ne? insanoğlunun bu hayata dönük neyi yapıp neyi yapmaması gerektiği, Rabbi ile nasıl bir iletişim kurması gerektiği, bu hayatın ne olduğu, bu hayattan sonraki gidişatımızın nereye doğru olduğunun kodlarını bize veren kitaptır Kur'an. Dolayısıyla bir hayat okuma kitabıdır ve hayat ötesini okuma kitabıdır. Sadece burayı değil, buranın arkasının da nasıl olacağına dair bize ölçü ve kural ve yol ve yöntem bildiren, bizi hiçlikten kurtaran bir kitaptır. Düşünsenize, şu anki ahiret bilgimizi, yani Kur'an'ın bize haber verdiği bu bilgileri şöyle devreden çıkarıversek, gidişatımızı nereye doğru okuruz? Sonumuz ne olacak diye konumlandırırız.
Yani hayır değil herhalde sonumuz hocam. Yani
hiçlik dediğimizde o zaman bu hayatın bir anlamı kalmaz. Hı hı. O hiçliğe takılan birçok insan bir müddet sonra Allah vermesin intihar yolunu evet. seçiyor. Farklı yollara yöneliyor. Ve nitekim bugün birçok batı ülkesinde işte Japonya'da orada burada intiharın bile bir zevk olarak acaba nedir? Düşüncesinden hareketli insanlar intihar seçtiklerine dair zaman zaman sosyal medyada bu bilgiler dolaşan bilgilere dönüşebiliyor. O bakımdan yani insan nereden geldi, şu anda ne yapması gerekiyor, nereye doğru gidiyor? Bunun en net cevaplarını biz inancımızda buluyoruz, kitabımızda buluyoruz. Dolayısıyla Kur'an'ın bu ölçüyle indiği zaman dilimi bizim için Kadir Gecesi'dir. Kadir Gecesi bu anlamda bin aydan hayırlı olmuştur. Ve biz Kadir Gecesi'ni yakaladıktan sonra bayrama eriyoruz. Bizim bayramımız oluyor ve şu anda bayramı yaşıyoruz. Bu ruhla, bu anlayışla baktığımızda bayramı bir de diğer insanlara ulaşmak, diğer insanlara kapımızı açmak, onların kapısını çalmak, öksüzlere, yetimlere, işte huzur evindekilere, bakım evindekilere, kapısı çalınmayan insanlara, belki hastane köşelerindekilere bir şekilde bu bayram günlerine ulaşma şeklinde bunu değerlendirdiğimizde İşte o zaman hayatın bereketi bambaşka bir şey oluyor. İnsan olma noktasında biz diğer varlıklardan ayrılmış oluyoruz. Aksi takdirde meseleyi yeme, içme, zevk etme şeklinde okumaya başladığımızda o zaman hayat diğer varlıklarla bizi eşitliyor. Çünkü bunların hepsini diğer varlıklar yapıyor ve çok iyi yapıyorlar.
Evet.
Yani şehvet dediğiniz bölümü de, yeme bölümünü de, uyuma bölümünü de, gezip dolaşma bölümünü de diğer mahlukat arzu ettiği ölçüde dilediği şekilde icra ediyor.
Bizden daha iyi yapıyor.
Hem bizden daha iyi yaptığını bile söyleyebiliriz değil mi?
Çünkü, evet.
Yani dolayısıyla biz bu noktada onlarla eşitlenip de onun üstüne çıkamayacaksak ki onun üstüne çıkaracak şeyler buralarda saklı. Bu tür beşeri münasebetlerde saklı. Bizim bunu mutlaka yakalamamız gerekiyor. Bayram bize bunu sunuyor. Bu imkanı sunuyor. Değerlendirenler kazanıyor. Tıpkı Ramazan'ı değerlendirenlerin kazandığı gibi. Orucu tutan kazandı, tutmayan kaybetti. İbadeti yapan kazandı, yapmayan kaybetti.
Tabii hakkıyla yapan bayramı bayram gibi yaşıyor ve gereklerini de yerine getiriyor.
Aynen öyle.
Yani tatil beldelerine
biz aslında tercihlerimizle kendimize yön belirliyoruz. Yani neyi tercih ettik, niçin tercih ettik? Bu soruyu zaman zaman kendimize sormalıyız. Yattık, bu yatmayı hangi gerekçeye dayalı yapıyoruz? Okuduk, bu okumayı hangi gerekçeye dayalı yapıyoruz? Hayır hasenatta bulunduk, niçin yapıyoruz? Bunların cevapları bizde olmalı. Bu cevaplar bizi tatmin ediyorsa bilin ki çok doğru yoldayız demektir. Bu anlamda bayram günleri bizim için önem arz ediyor. Hazreti Peygamber'in bu şeyi önemlidir. Bakınız bir Hazreti Peygamber'in hemen bir müjdesiyle vaktimiz daralıyor herhalde.
Sonlandıralım.
Hazreti Peygamber buyuruyor ki, Es-sadakatu alel mesakin sadakatun. Yani ihtiyaç sahibine senin diyor bir iyilik yapman bir iyiliktir, bir sadakadır. Fakat eğer o iyiliği diyor yakınına yaparsan diyor, etrafında senin sıla-i rahim anlamındaki yakınlarından birine yöneltirsen o zaman iki olur diyor. Nedir o iki? Bir, sadaka sevabı almış olursun, hayır yapma sevabı. İki, sıla yapma. Yani akrabayı görüp gözetme, onunla ilişkiyi kurma sevabını alırsın diyor. Dolayısıyla Ramazan bize bu anlamda fırsatları fazlasıyla sunmuştu. Şu anda bu fırsat bu yönüyle bayramda da önümüze çıkmış oldu. Bayram günlerinde bunları değerlendirmek lazım. Kendi kapımıza çekilip kendi evimizde, kendi odamızda, kendi çevremizden biraz dışarı çıkıp kapı komşumuza, akrabalarımıza, annemize, babamıza, sair yakın akrabalarımıza bir vesile ya gidip onlarla aynı ortamı paylaşmak, gidemiyorsak da telefon etmek, sair iletişim kanallarını kurmak suretiyle bir onların hal hatırını sorup bayramlarını tebrik etmek, dualarını almak Her şeyden ötesi bayram vesilesiyle bizden önce bu hayatı, bu ortamı yaşamış geçmişlerimizi hatırlayarak belki bayram günlerinde bir kabir ziyareti yapmak, şehitlerimiz varsa şehitlerimizi anmak, onlara vatan borcumuz, onların emanetine sahip çıktığımızı göstermek, onların arkada bıraktıkları emanetlerini görüp gözetmek anlamında çok yönlü bir iletişim imkanımız var. Bunları ne kadar çoğaltabilirsek, bilin ki hayatımız o kadar bereketlenmiş, rızkımız o kadar genişlemiş, ömrümüz o kadar uzun, bizim için uzamış demektir. Cenab-ı Hak bu ömrü ne kadar uzun yaşarsak yaşayalım bir şekilde bitireceğiz. Evet. Ama buradaki ayrılıkları uhrevi ayrılıklara dönüştürmeden, esasen orada yakınlarımızla beraber, din kardeşlerimizle beraber hep beraber cennete girmeyi, Hazreti Peygamber'in havuz etrafında toplanıp ondan kana kana içmeyi, hepimize, bizi dinleyen tüm kardeşlerimize nasip eylesin diyorum.
Amin diyelim hocam. Çankaya Müftüsü Sayın Ali Gül'den çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyiciler, programımızın sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Gönül Sohbetleri.